Ayrım 39.
Sayfa 402. Yarın neler olacağını bilememek halkı kızdırıyor, yıpratıyor ve sinirlendiriyordu. Umutsuz bekleyiş, acı, keder, açlık ve yaralanmak, sakat kalmak, ölmek korkuları insanları çıldırtıyordu. Ve Scarlett top gürültüsünden korkup yerinden sıçramıyordu artık ama o da cesaretini yavaş yavaş yitiriyordu. Bir mermi sesi duyduğu zaman başını Melanie'nin yastığına yaslamak için koşmuyordu. O artık böyle durumlarda yalnız yutkunuyor ve yanındakilerin duyamayacağı bir sesle "Bu gülle yakın bir yere düştü değil mi?" diyordu. Hayat bir düş gibi geçip gittiği için daha az korkuyordu. Onun böylesine bir tehlikeyle iç içe olduğu sırada kalbini kemiren ölüme karşı direnmesi imkansızdı. Yaşantısındaki sakin akışın bu derecede değişmesine akıl erdiremiyordu. Sabah güneşinin tatlı ışığını süzen olağanüstü güzellikteki mavi gökyüzünün bir kara bulut gibi gelen barut dumanıyla lekelenmesi çok çirkin bir şeydi. Hanım ellerinin sarmaşık güllerinin insanı etkileyen kokusuna, ölümü anımsatan barut kokularının karışması hoş karşılanamazdı. Sakin yaz gecelerinde bombardımana devam ederek ateş böceklerini, Ağustos böceklerini korkutmak insanlara yakışan bir hareket değildi. Evet, Scarlett böyle düşünüyor ve bütün bu savaşı insanların birbirini öldürmelerini çok anlamsız buluyordu. Ara sıra top gürlemeleri azalsa da öğle sonrasının sakin uykularından artık vazgeçmek gerekmişti. Çünkü Peach Sokağı her an hasta arabalarının büyük bir gürültüyle geçtiği yerdi. Siperlerini Yankilere bırakmak zorunda kalan askerler bu sokaktan koşar adım geçerek kentin bir başka yerini savunmaya gidiyorlardı. Askerlerin bağırıp çağırmaları, kime ya da niçin savurdukları belli olmayan küfürleri top gürültüsünü bastıracak şiddetteydi. Geceler, gürültülü de olsa, sessiz de olsa insanları korkutan geceler. Kentin üzerine bir ölüm sessizliği çöktüğü ve son lambaların da söndüğü sırada henüz yatmamış olan Scarlett bazen dış kapının tokmağının vurulduğunu işitirdi. Gelenler yüzleri toz topraktan görünmeyen askerlerdi. Hepsi özür diler, kendisi ve eğer varsa atı için su isterdi. Verandanın arkasında bir yere kıvrılıp yatarlardı. Sabah olunca da hiçbiri ortalıkta görünmezdi. Çoğunlukla aksanları değişik olur, kimi Güneyliler gibi burundan gelen bir sesle, kimi de Ellen'ı anımsatan ve Scarlett'in yüreğini çarpıtan sahilin şakrak sesiyle konuşurdu. Bir arkadaşım hastaneye gitmek istiyor ama bana kalırsa oraya kadar ulaşamaz. Onu evinize alır mısınız küçük hanım? Bana açlığımı bastıracak bir şeyler vereceğinize inanıyorum. Bir parçacık mısır ekmeği bana yeter. Hanımefendi, geceyi verandanızda geçirebilir miyim? Gül ve hanım eli kokusu duydum. Bunlar bana evimi anımsattı. Gecelerde gerçek hiçbir şey yoktu. Görülen kabustu. Karanlık insanların bedenini yutuyordu. Bunun için yalnız su, ekmek isteyen sesleri duyuluyordu. Kuyudan su çekmek, bir parça kuru ekmek vermek, yara sarmak, ölen askerin gözlerini kapamak. Bunlar da kabus muydu? Kim bilebilir? Temmuz'un sonlarına doğru bir gece yarısı kapıyı vuran bu sefer Henry Hamilton oldu. Henry amcanın elinde ne şemsiyesi vardı, ne de halı parçasından yapılan gezi çantası. Bir zamanlar şişkin ve pembe olan yanakları, şimdi bir buldog köpeğinin yanakları gibi sarkıyordu. Zavallı adamın o koca karnı nereye gitmişti? Saçları uzamıştı ve inanılmayacak kadar pisti. Yalın ayak sayılırdı. Gecenin karanlığı bitlerini saklıyordu. Açlıktan ölecek hale gelmesine rağmen karakteri değişmemişti. Her zamanki gibi öfkeli tavrını takınmıştı. Benim gibi ihtiyar bunakları cepheye gönderirlerse bu savaş artık saçma bir şey olmuş demektir. Henry amcanın birden çıka gelmesi genç kadınları çok sevindirdi. Çünkü evin bu yaşlı adama bile ihtiyacı vardı. Üstelik Henry Hamilton genç bir adam gibi çok işler yaptığını kıvançla anlatıyordu. Mr. Merriweather'ın yapabildiklerinden çok daha fazlasını başardığını söylerken çocuk gibi seviniyordu. Büyük baba Merriweather'ın belinde dayanılmaz ağrılar vardı. Bu ağrılar hem onu hem de yüzbaşıyı rahatsız ediyordu. yüzbaşı bu ihtiyar adamdan kurtulmak için neler yapmazdı? Oysa o, yüzbaşının küfür ve zulümlerini, gelininin tütün çiğnemekten vazgeçmesini istemesine tercih ediyordu. Henry amcanın ziyareti kısa oldu. Çünkü 4 saatlik bir izin alabilmişti ve bunun 2 saati siperden eve gelip gitmeye ancak yetecekti. Melanie'nin yatak odasına girdi ve yara bere içindeki bitkin ayaklarını Scarlett'in hazırladığı içi soğuk su dolu leğene daldırdıktan sonra "Yavrularım," dedi, "sizi uzun süre göremeyeceğim. Mutlaka bu sabah gideceğim." Melanie Henry amcanın koluna asılarak sordu. "Nereye?" Henry amca, "Bana dokunma," diye öfkelenerek cevap verdi. "Üstüm başım bit içinde. Bit tüfüs hastalığına neden olmasaydı, savaş bir çeşit sayfiye olurdu. Nereye gideceğime gelince, doğrusu bunu bana söylemediler. Eğer aldanmıyorsam, Jonesboro yönünde güneye uzanacağız." "Ya, niçin Jonesboro yönüne?" "Çünkü işler o yönde kızışacakmış. Yankiler demiryolu hattını ele geçirmeye çalışacaklar. Eğer burayı alırlarsa Atlanta'ya elveda demek gerekir yavrum." "Ah Henry amca, Atlanta'yı alacaklarına inanıyor musunuz?" "Haydi oradan hanımcıklar, ben oradayken bunu nasıl yapabilirler?" Henry amca iki kadının korktuğunu fark etti. Onlara gülümseyerek şefkatle baktıktan sonra ciddi bir biçimde konuşmaya başladı. "Orada işler kuşkusuz zor olacak yavrularım. Onları yenmemiz gerek. Yankiler Macon'a giden hattın dışında tüm demir yolu hatlarını ele geçirdiler. Bunu siz de biliyorsunuz. Ama kontrollerinde bulunan yalnız bu demir yolları değil. Onlar araba yollarını, süvari yollarını da ellerinde tutuyorlar. Yalnız McDonough yolu hariç. Atlanta bir çantanın içindedir ve ipler de Jonesboro'dadır. Eğer Yankiler aşağıdaki demir yolunu ele geçirirlerse, çantanın ağzını bağlayacak ipi de ellerine almış olacaklar. Sanırım şimdi anladınız değil mi? Onların bu demir yolunu zapt etmelerine meydan vermemek gerekiyor. Bir süre ortalıktan kaybolacağım. Çocuklar size Allah ısmarladık demeye ve Scarlett'in senin yanında olup olmadığını öğrenmeye geldim." Melanie Scarlett'e sevgiyle baktıktan sonra şefkatle cevap verdi. "Kuşkunuz olmasın Henry amca. Scarlett hep yanımda. Siz bizi düşünmeyin, kendinize dikkat edin." Henry amca ayaklarını leğenden çıkardı. Kilimle kuruladı. Sıra yırtık kunduralarını giymeye gelince inlemeyi andıran bir sesle "Artık gitmeliyim," dedi. "Tam 5 millik yolum var. Scarlett, bana yiyecek bir şeyler hazırla. Ne olursa olsun fark etmez." Melanie'yi öpüp vedalaştıktan sonra Scarlett'in bir havluya sardığı mısır ekmeği ile birkaç elmayı almak için mutfağa indi. "Henry amca, iş bu kadar ciddi mi?" "Evet Scarlett, aptallık etmeyelim. Gerçeği söyleyelim. Uçurumun kenarındayız." "Tara'ya kadar gelebilirler mi?" "Çok daha önemli olaylar meydana geleceği sırada kendilerini ilgilendiren basit şeylerden başkasına düşünmeyen kadınların bu tür davranışlarına öfkelenen Henry Hamilton, sert bir cevap vermeye hazırlanırken Scarlett'in acınacak haldeki yüzünü görünce yumuşadı. "Yok canım, oraya kadar gelemezler. Tara demir yolundan 5 mil uzaktadır ve Yankilerin tek hedefleri de demir yoluna ulaşmaktır. Yavrum, bir tavşan kadar aklın yok senin." Sonra birden sustu ve bir süre düşündü. Scarlett'in kulağına eğilip sesini alçaltarak, "Ben bu kadar yolu gece vakti yalnızca sizlere Allah ısmarladık demek için gelmedim. Melie'ye kötü bir haber verecektim ama bir türlü cesaret edemedim. Bu görevi sana bırakıyorum." "Eşli mi? Onun tutsak düştüğünü duymadınız mı? Onun öldüğünü?" "Henry amca, dizlerime kadar çamur içinde mezara andıran bir çukurda ömrümü tüketirken Eşli ile ilgili nasıl bir şeyler işitebilirdim?" diyerek suratını ekşitti. "Ben Eşli'nin babasından söz ediyorum. John Wilkes öldü." Scarlett yanındaki iskemleye çöküverdi. Henry amca onu teselli eden bir iki söz söyledikten sonra, "Melie'ye bu kötü haberi ben vermeliydim ama beceremedim işte. Bunu siz yapmalısınız," dedi. Cebinden bir altın saat, çok önce ölen Mrs. Wilkes'ın küçük bir minyatürünü ve bir çift altın kol düğmesi çıkardı. Scarlett bu altın saati birkaç kez John Wilkes'ın elinde görmüştü. Şimdi eşinin babasının gerçekten öldüğünü anladı. Ağlayamayacak, konuşamayacak kadar bitkin durumdaydı. Henry amca da Scarlett'in gözyaşlarını görmek korkusuyla ona bakamıyordu. Mr. Wilkes mert adamdı. Bunu Melih'e söyle Scarlett. Hatta bunu küçüklere yazsın. O ilerlemiş yaşına kadar çok iyi bir asker olmuştu. Atının üstündeyken ona bir obüs isabet etti ve hemen can verdi. Atı yaralandı. Can çekişen hayvanı ben öldürdüm. Çok güzel bir kısraktı. Mrs. Tarleton'a da mektup yazın. O hanım bu kısrak için deli olurdu. Ekmek ve elma paketimi de aldım. Teşekkür ederim. Artık gitmeliyim. Haydi güzelim, bu kadar üzülmeyin. Bir ihtiyar için bir genç askerin yaptığı işi yaparken ölmekten güzel ölüm var mıdır? Ah, savaşa hiç gitmemeliydi. Torununu görmek için yaşamalıydı. Ah, niçin gitti? Bu savaşa inanmıyordu. Bizim aramızda da böyle düşünenler var. Benim yaşımda bir adamın Yankilere hedef olması hoşuma gider mi? Henry amcanın yüzü, çaresiz kalmış olmanın verdiği sıkıntıdan gerilmişti. Scarlett'e yaklaştı ve ''Ama bugün bir centilmenin seçim hakkı yoktur.'' dedi. ''Şimdi öpün beni çocuğum ve benim için üzülmeyin. Göreceksiniz, ben bu savaştan sağ salim çıkacağım.'' Scarlett onu kucakladı. Kendisine dikkat etmesini söyleyerek şans diledi. Karanlıkta merdiveni indiğini, bahçe kapısını açtığını işitti. Bir süre hareketsiz kaldı. Elindeki John Wilkes'tan kalan eşyalara baktı. Sonra acı haberi Melanie'ye vermek üzere üst kata çıktı. Henry Hamilton'ın tahmini Temmuz'un sonunda gerçek oldu ve kötü haber hemen duyuldu. Yankiler Jonesboro'ya yine saldırmışlar ve demir yolunun 4 millik bir bölümünü ele geçirmişlerdi. Ama güneyli süvariler bir süre sonra onları bu bölgeden uzaklaştırmışlardı. Gece gündüz demeden mühendisler, askerler, işçiler canlarını dişlerine takarak yolu onarmışlardı. Haberi duyan Scarlett üzüntüden çıldırmak üzereydi. 3 gün kalbi sıkışarak bekledi. Sonunda babasından umut verici bir mektup aldı. Savaş gürültüleri tarladan duyulmuş ama Yankiler oraya kadar ilerleyememişlerdi. Gerald'dan gelen mektup bir kahramanlık öyküsüyle doluydu. Yankilerin demir yolu üzerinde denetimlerini kaybedişlerini, onların uzaklaştırılışını uzun uzun anlatırken bu başarıda kendine de büyük bir pay çıkarıyordu. Süvarilerin cesaretini tam 3 sayfada anlatmıştı. Oysa mektubunda ailesiyle ilgili haberlere pek az yer ayırmıştı. Karen'ın hasta olduğunu, Elina göre onun tifoya yakalandığını, durumunun kötü olmadığını bildiriyordu. Scarlett'in telaşlanmamasını istiyor ve bugünlerde Tara'ya gelmesinin doğru olmayacağını yazıyordu. Annesi de Karen'ın iyi olması için Scarlett'ten kiliseye dua etmeye gitmesini istiyordu. Scarlett mektubun burasında kalbinde bir acı duydu. Çünkü aylardır kiliseye gitmemişti. Daha önceleri kiliseye gitmeyi ihmali günah sayardı. Yakın zamanlarda ise bu ihmali kusur olarak bile görmemeye başlamıştı. Yine de annesinin isteği onun vicdanında bir şeylerin uyanmasına neden oldu ve hemen tesbih çekip dua etti. Ne var ki duayı bitirdikten sonra önceleri olduğu gibi bir huzur ve güven hissi duymadı. Savaşa ve Güneylilere karşı ilgisiz kaldığını düşündü. Akşam kendini Tara'ya ve Elina daha yakın hissetmek için babasından gelen mektubu cebine koyarak verandada oturdu. Salonda yanan lambanın ışığı pencereyi aşıp yaprakların arasında garip pırıltılar saçıyordu. Scarlett'in çevresini hanım eli ve gül kokuları sarmıştı. Gece çok sakindi. Ağustos böcekleri sessizliğin tadını çıkarıyorlardı. Güneşin battığından bu yana bir tüfek sesi bile işitilmemişti. Koltuğunda sallanan Scarlett kendi kalp atışlarını dinliyordu. Bu son hafta içinde onları hiç kimse ziyarete gelmemişti. Yürüyecek kadar gücü olan erkekler ya siperde nöbet bekliyor ya da Jonesboro'da becerebildikleri kadar Yankee avlamaya çalışıyorlardı. Scarlett kim olursa olsun birinin, hatta Mrs. Meriwether'ın kendi yanında olmasını istiyordu. Ama Mrs. Meriwether geceleri hastanede çalışıyordu. Mrs. Maid cepheden dönen Phil ile meşgul oluyordu. Melanie ise yatağında uyuyordu. Scarlett'in bugüne kadar böylesine yalnız kaldığı olmamıştı. O yalnız kaldığı zaman düşünmeye başlıyordu ve düşündüğü şeyler de pek iç açıcı değildi. O geçmiş günleri, ölenleri gözünün önüne getirmeye çalışırdı. Şimdi Atlanta tam bir sessizlik içindeyken o tarada yaşadığı sessiz geceleri anımsadı. Hayatın değişip değişmediğini düşündü ve gerek tarada gerek başka bir yerde yaşanmakta olan günlerin eskisi gibi olmadığını anladı. Dört terleton, kızıl saçlı ikizler, Tom ve Boyd gözünün önüne geldiler. O zaman bir şey boğazını tıkadı sanki. Stuart ya da Brent onun kocası olabilirdi. Ama hem şimdi hem de savaş bittiğinde, tarlaya döndüğü zaman, onların dört nala ağaçlarının arasından çıkarken bağırdıklarını asla işitemeyecekti. Sanki meleklerin kanadında dans eden Rayford Calvert, evet onu bir daha kavalyeliğe seçemeyecekti. Ya Monroe'nun oğulları küçük Joe Fontaine birden eşliği anımsadı ve o anda hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Başını ellerinin arasına alarak, "Senin yokluğuna hiçbir zaman alışamayacağım," dedi. Bahçe kapısının gıcırdadığını işitti. Hemen gözyaşlarını sildi. Toparlanıp ayağa kalktığı sırada Red Butler'ın Panama tipi şapkasıyla geldiğini gördü. Arabasında tartışıp öfkeyle ayrıldığı günden beri onu görmemişti. O gün ona bir daha rastlamamak arzusundaydı. Şimdi ise, evet, kendisiyle konuşacak biriyle karşılaştığı ve kendisini eşliği düşünmekten alıkoyacağı için öyle sevinmişti ki. Aklını çelen bütün anıları belleğinden kovdu ve Butler'ın aralarında geçen kavgayı unutmuş olabileceğini düşündü. O da bunu unutmuş gibi görünüyordu. Scarlett'in ayaklarının dibinde son basamağa oturdu. "Demek siz Macon'a sığınmadınız. Mrs. Pettipat'in gittiğini duydum ve doğal olarak sizin de onunla gideceğinizi düşündüm. Penceredeki ışığı görünce bir haber almak için uğradım. Niçin gitmediniz?" "Melanie ile beraber kalmak için gitmedim. Biliyorsunuz o. Bu sırada gitmem doğru olmazdı. Şaşılacak şey doğrusu." Scarlett lambanın ölü ışığında Butler'ın kaşlarını çattığını gördü. Yüzbaşı hem kızmış hem de hayret etmişti. "Yani Mrs. Wilkes burada öyle mi? Böyle bir aptallık görmedim. Onun için burası daha çok tehlikelidir." Aralarında kısa bir sessizlik oldu. Scarlett, Melanie'nin durumunu bir erkekle konuşmanın doğru olmayacağını düşündü. Sonra, "Macon'a göç etmekten benim yararlanmamış olmam size göre doğru bir davranış değil öyle mi?" diye sordu. Butler gülümsedi. "Haydi canım, iddiaya girerim ki bugünlerde Yankilere en büyük dert ve zorluk sizsiniz." Scarlett baştan savma bir cevapla yetindi. "Bu sözünüzün gönül almak için söylendiğini sanmıyorum." "Hayır, gönül almakla ilgili değil sözlerim. Erkeklerin her konuşmasında bir kompliman aramaktan, gönül çilici anlamlar çıkarmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?" "Ölüm döşeğinde olduğum zaman." Scarlett bu sırada Red Butler'dan başka kendisine kompliman yapacak erkeklerin her zaman bulunabileceğini düşünerek gülümsedi. "Ne boş, ne anlamsız bir övünç kaynağı. Yine de içtenlikli davranmanız çok iyi bir şey." Tabakasından bir sigara çıkardı. Tütün kokusunu içine çekti. Sonra trabzana yaslandı. Kibritini yaktı, bir süre alevi seyrettikten sonra ciğerlerini sigara dumanıyla doldurdu. Scarlett tekrar sallanan koltuğuna oturdu. Gecenin sakin karanlığı onları kuşatmıştı. Hanım eli ve güllerin arasındaki yuvasından çıkan bir kuş sessizliği bozdu. Sanki bir hata yapmış gibi birden sustu. Butler tatlı tatlı gülmeye başladı ve "Siz Mrs. Wilkes'a eşlik etmek için kaldınız demek," dedi. "Bu özveri benim şimdiye kadar gördüklerimin en büyüğü, en olağanüstü olanı." O gülmesini sürdürürken Scarlett hemen cevap verdi. "Bunda olağanüstü bir taraf yok." "Ya, o zaman siz işe tarafsız bir gözle bakmıyorsunuz demektir. Çünkü ben biliyorum ki siz Mr. Wilkes'ı kaba ve aptal buluyordunuz. Onun yurtseverliği sizin canınızı sıkıyordu. Onun hakkında kaba sözler söyleme fırsatını hiçbir zaman kaçırmadınız. Gerçek böyleyken sizin bombardıman altında ona yardım etmek için burada kalmanıza hayret ettim. Haydi söyleyin bana, bunun için yaptınız?" Scarlett'in yüzü kızardı. Dudakları hafifçe titremeye başladı. Buna rağmen ağırbaşlılıkla cevap vermeye çalıştı. "Çünkü Melanie Charles'ın kardeşidir. Yani o benim için bir kardeş gibidir." "Ashley Wilkes'ın dul eşidir demek istiyorsunuz sanırım." Scarlett öfkesine yenik düştü ve bir hamlede koltuğundan kalktı. "Daha önceki davranışınızı affetmek üzereydim. Ama artık siz çok fazla oluyorsunuz. Az önce bir takım kötü düşüncelere dalmasaydım, bu verandaya gelmenize asla izin vermezdim ve..." "Oturun, kabaran tüylerinizi yatıştırın." Butler'ın sesinde içtenlik vardı. Yerinden doğrularak Scarlett'in elini tuttu ve genç kadını koltuğuna oturması için zorladı. Niçin kötü düşüncelere kapılıyorsunuz? Bugün babamdan bir mektup aldım. Yankiler tarlanın hemen yanı başındaymışlar. Küçük kardeşim tifoya yakalanmış ve şimdi annem beni o kadar istemesine rağmen tifoya yakalanırım diye tarlaya gelmeme izin vermiyor. Ah tanrım, evime dönmeyi öyle istiyorum ki. Butler daha şefkatli bir sesle onu teselli etmeye çalıştı. Haydi ağlamayın, burada daha güvenlisiniz. Yankiler size kötülük yapmaz ama tifo olmak hiçbir işinize yaramaz. Yankiler bana kötülük yapmaz mı? Böyle bir yalana neden gerek görüyorsunuz? Sevgili Scarlett, Yankiler şeytan değildir. Onların sandığınız gibi ne boynuzları var ne de tahta ayakkabıları. Onlar da siz Güneyliler gibi. Belki biraz az terbiye görmüşlerdir ve şiveleri de çekilmez. Haydi canım, Yankileri bana. Size tecavüz mü ederler? Hiç sanmam. Gerçi onlar da böyle isteklere rastlanmıyor değil. Scarlett çok öfkelenerek, eğer korkunç şeyler söyleyecekseniz içeri girerim diye bağırdı. Yüzünün kızardığını hissediyor ama karanlıkta görünmediği için de seviniyordu. İçtenlikle cevap ver, bunu düşünmüyor muydunuz? O, kuşkusuz hayır. Yok, muhakkak ki evet. Düşüncenizi gizlemenize gerek yok. Çünkü ben yüzünüzden ne düşündüğünüzü anlıyorum. Çok temiz ve çok iyi yetiştirilen Güneyli hanımlar hep bunu düşünürler. Evet, bundan başka bir şey düşünmezler. İddiaya girerim ki Mrs. Merriweather gibi olanlar bile. Scarlett bir şey söylemeden yutkundu. Çünkü ne zaman iki ya da daha çok evli kadın bir araya gelse, hemen bu konuya daldıklarını ve sürekli Virginia'da, Tennessee'de, Louisiana'da neler olup bittiğinden söz ettiklerini ama yanı başlarında olanlardan konuşmadıklarını anımsadı. Yankiler kadınlara tecavüz ediyorlarmış, süngülerle çocukları öldürüyorlarmış, içine ihtiyar kadın ve erkekleri doldurdukları evleri ateşe veriyorlarmış. Eğer Red Butler'da birazcık utanma duygusu olsaydı bundan söz etmezdi ve Scarlett onun sinsice güldüğünü fark edebilirdi. Onun bu halini Scarlett nefretle karşılıyordu. Aslında Butler her zaman nefret edilecek biriydi. Kadınların neler konuştuklarını, neler düşündüklerini bir erkeğin bilmesi, hele hele Butler'ın bilmesi çok korkunçtu. Onun önünde Scarlett kendini çıplakmış gibi hissediyordu ve yüzbaşı için o bir cam gibi saydamdı. Butler, "Madem bu konu üzerindeyiz, sormamda bir sakınca yok." diyerek tekrar konuşmaya başladı. "Bu evde bir koruyucunuz ya da sizi gözeten biri var mı? Örneğin Mrs. Merriweather ve Mrs. Maid gibi. Çünkü bunlar bana buraya daima kötü bir niyetle geliyormuşum gibi bakıyorlar. Mrs. Maid bizi akşamları görmeye gelir genellikle. Bugün gelemedi çünkü oğlu evde. Sizi yalnız bulmak ne hoş." Butler'ın sesindeki tatlılık konunun değişmesinden memnun olan Scarlett'in kalbinin atışını hoş bir biçimde arttırdı ve bu arada yüzünün kızardığını hissetti. Çünkü böyle tatlı seslerin çoğunlukla erkeklerin aşklarını dile getirmelerinin başlangıcı olduğunu çok iyi biliyordu. Ah, aşk sözleri ne kadar güzeldi, ne kadar eğlenceliydi. Eğer Butler sevgisini açıklasaydı, ona ne kadar acı çektirecek ve 3 yıldır kendisiyle alay eden bu adama yaptıklarını nasıl ödetecekti?